Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 Haziran 1399, Hicri Kameri 20 Rebiyusani 1442 ve 6 Aralık 2020 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran ile Türkiye'de FETÖ operasyonlarının sürmesi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ı gezelim, görelim ve İslam'ı tanıyalım adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Yetani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Ruhani Trump'ın petrol ihracatını sıfırlama hayalinin kursağında kalacağını belirtti. Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı yarın Tahran'da. Rusya yeni nükleer anlaşmaya karşı. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 294 vatandaş hayatını kaybetti. Türkiye, Çin'e 50 milyon doz korona aşısı siparişinde bulundu. Ve Kuveyt'te hükümet istifa etti. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın petrol ihracatını sıfıra düşürme hayali kursağında kalacak dedi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin petrol ihracatına dair açıklamada bulunarak nükleer anlaşma öncesi yaptırımlar nedeniyle petrol üretimi ve satışı kısıtlandı. Ancak nükleer anlaşmanın uygulanması ve yaptırımların kaldırılması ile petrol satışlarını kısa sürede 2 milyon varilin üzerine çıkarmayı başardık. Günümüzde de operasyonel araçlar ve değerli deneyimlerimiz nedeniyle petrol üretiminin hızını artırmaya hazırız dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun kararına göre Petrol Bakanlığı'nın önümüzdeki 3 ay içinde petrol sektörünün kaynak ve ekipmanlarını mevcut kapasiteyle orantılı olarak üretime ve satışa hazırlamak için gerekli önlemler alacağını belirtti. Ruhani Amerika'nın başlattığı ekonomik savaş, ülkenin petrol ve petrokimya ihracatı için bazı engeller oluşturdu. Ancak Trump'ın İran'ın ihracatını sıfıra düşürme arzusu hiçbir zaman gerçekleşmedi ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hicri Şemsi 16 Azer miladi 6 Aralık Öğrenciler Günü'nü kutlayarak 6 Aralık tarihinin özgürlükçülük ve akılcılık simgesi ve öğrencilerin belirleyici mücadelelerini takdir etme günü olduğunu belirtti. Bugün İran İslam Cumhuriyeti takvimine göre 6 Aralık Öğrenciler Günü'dür. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Öğrenciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğrencilerin her daim emin adımlarıyla Büyük İran milletinin yanında durduğunu, bu toprakların öğrencilerinin bilim alanında aktif oldukları kadar kendi ulusal ve dini kimlik ve varlıklarını savunma alanında da fedakarlıklar ile ümit verici olduğunu vurguladı. Ruhani öğrencilerin toplumun atan nabzı, ülkenin gerçek ve kalıcı sermayesi ve yarınki İran'ın saadet anahtarı olduğunu belirterek, öğrencilerin koronavirüs salgını ile sahada ve bilim alanındaki mücadeleleri ve öncü rollerinin altını çizdi. 7 Aralık 1953 yılında Amerika'nın dönem başkan yardımcısı Richard Nixon İran'a bir ziyaret düzenledi. Ancak İranlı öğrenciler Washington'un İran'ın iç işlerine müdahalesini protesto etmek için Tahran Üniversitesi önünde toplandılar. Pehlevi rejimi askerleri protesto düzenleyen öğrencilere saldırarak 3 öğrenciyi şehit ederken onlarcasını da yaraladı.
Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad yarın Tahran'da Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile görüşecek. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad'ın ilk ülke dışı siyahatinde Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Hatipzade, Faysal Miqdad'ın Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in yanı sıra diğer üst düzey yetkililerle görüşeceğini belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, eski Dışişleri Bakanı merhum Velid Muallim'in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi nedeniyle boşalan Dışişleri Bakanlığı görevine eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miqdad'ı getirmişti. Bu arada Meksika, Uganda, Endonezya ve Tunus'un yeni Tahran Büyükelçileri bugün güven mektuplarını İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'e teslim ettiler. Görüşmelerde iki taraf ikili ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptılar.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Mihail Ulyanov, Moskova'nın uzun yıllar alacak İran ile yeni bir nükleer anlaşmanın imzalanmasına karşı olduğunu belirtti. Ulyanov Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran ile nükleer anlaşmayı iyileştirme adına herhangi bir çaba için olumlu sonuçlara varılacağının garanti edilemezken uzun yıllarca müzakereye ihtiyaç olduğunu belirtti. Rus yetkili yeni müzakere yapmadan kapsamlı ortak eylem planını önceki haline geri getirmenin ve Amerika'nın anlaşmaya yeniden katılmasının mümkün olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif daha önce yaptığı açıklamada Amerika'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesini yerine getirmesi halinde iki taraf arasında müzakereye ihtiyaç olmadığını söylemişti. Trump 8 Mayıs 2018'de Amerika'yı kötü olarak nitelediği nükleer anlaşmadan çekti.
İran'dan Batı Azerbaycan iyaletinde uluslararası uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstihbarat Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Batı Azerbaycan iyaletinde yapılan iki başarılı operasyonda uluslararası madde, mühimmat ve silah kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda iki yabancı uyruklu şahıs tarafından yönlendirilen örgütün İran'daki lideriyle 3 kişi yakalandı ve 520 kilogram eroin ele geçirildi ifadesine yer verildi. Yapılan yazılı açıklamada icra edilen iki operasyonda sınır köylerinde büyük silah depoları tespit edildi. 500'den fazla tabanca, av tüfeği, manivelalı tüfek ve çok miktarda mühimmat da ele geçirildi belirtildi.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Vekili Şehriyar Heyderi, Venezuela hükümetinin talebi üzerine İran'dan bu ülkedeki parlamento seçimlerini gözlemlemek için bir heyetin gönderildiğini duyurdu. İran'ın Venezuela'ya gönderdiği seçim heyeti başkanı Şehriyar Heyderi, muhabirimize yaptığı açıklamada yaklaşık 40 ülkeden gözlemcilerin Venezuela parlamento seçimleri için bu ülkeye geldiğini ve seçim sürecini yakından takip ettiğini vurguladı. Heyderi, Venezuela parlamento seçim sürecinin demokrasi çerçevesinde olduğunu kaydetti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün parlamento seçimlerine gözlemci olarak katılmak üzere başkent Caracas'a giden İran, Rus ve Türkiye heyetiyle görüştü. Ülkede en son 2015'te yapılan parlamento seçimlerinin ardından muhaliflerin çoğunluğu oluşturduğu ulusal meclis için halk 2021-2026 yıllarında görev yapacak milletvekillerini seçmek üzere bugün sandık başına gidiyor. Ulusal Seçim Konseyi'nin aldığı kararla Ulusal Meclis'te yer alacak milletvekili sayısının 167'den 277'ye çıkarıldığı ülkede 20,7 milyon seçmen 227 sandalyeli meclise temsilci göndermek için oy kullanacak.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü son 24 saat zarfında İran'da koronavirüsten 294 vatandaşın da yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün koronavirüs salgını ile ilgili son rakamları açıkladı. Lari kesin tanı kriterlerine göre son 24 saatte İran'da 11.561 kişide de koronavirüs vakası tespit edildiğini, böylece ülkede toplam koronavirüs vaka sayısının 1.400.547 kişiye yükseldiğini duyurdu. Sözcü Lari aynı sürede 294 vatandaş daha yaşamını yitirmesiyle korona kaynaklı ölüm sayısının 50.310'a çıktığını bildirdi. Şimdiye dek İran'da koronavirüsten iyileşen ve hastanelerden taburcu olan vatandaş sayısı ise 730.798'e yükseldi. Dünyada ise koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 67 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1 milyon 536 bine çıktı. Amerika yaklaşık 15 milyon vaka ve en az 287 korona kaynaklı ölüm sayısı ise dünyada ilk sırada yerini korumakta.
Türkiye'de 11 Mart'ta tespit edilen ilk vakanın üzerinden yaklaşık 9 ay geçerken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi eleştirdi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisinden Dr. İrşad Ali Şeyh, Türkiye'deki COVID-19 verilerinden haberdar olmadıklarını açıkladı. Artan vaka sayısına dikkat çeken Şeyh, sağlık sistemi için çöküş yaşanabilir uyarısında bulundu. Türkiye'de 11 Mart'ta tespit edilen ilk vakanın üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Bugüne kadar açıklanan resmi verilere göre 520 binin üzerindeki kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan fakat semptom göstermeyenlerin sayısının açıklanmaması, sağlık örgütlerinin turkuaz tablo ile saha ciddi biçimde çelişmekte olduğu eleştirisini yönetmesine neden oldu. Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Dünya Sağlık Örgütü Türkiye, Ülke ve Avrupa Merkez İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık Ofisi Geçici Başkanı Dr. İrşad Ali Şeyh, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın halkımızla ilk olarak paylaşmadıklarımızı Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmıyoruz dediğini hatırlatarak biz bu verilerin farkında değildik dedi. Şeyh tüm dünyada semptom göstermeyenlerin sessizce virüsün yayılmasına neden olduğuna vurgu yaptı. Dünya Sağlık Örgütü'nün her ülkeden semptom göstersin göstermesin pozitif çıkan herkesin rapor edilmesini istediğini vurgulayan Şeyh, Türkiye için asemptomatik kişi sayılarının paylaşılması rahatlatıcı. Çünkü gerçekten salgının yayılımını engellemekte önemli açıklamasında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisinden Dr. Şeyh, Türkiye'deki durumun da diğer ülkeler gibi olduğunu belirterek, endişe verici seviyede yüksek sayılarla karşı karşıyayız dedi. Şeyh daha fazla test yapmanın sadece pozitif vakaları değil, aynı zamanda yüksek oranda salgını yayma riski olanların ortaya çıkmasını da sağladığına vurgu yaptı. Türkiye tıpkı diğer ülkeler gibi sokağa çıkma yasağıyla birlikte harekete geçiyor diyen Şeyh, Türkiye'de alışveriş merkezlerine HES kodu olmaksızın girilemediğine dikkat çekti. Şeyh sözlerini bu açıdan bakıldığında tedbirler daha güçlü bir biçimde uygulanıyor. Umarız ki önemli oranda virüsün yayılmasının önüne geçer ve vaka sayıları düşer diye sürdürdü. Türkiye'deki sağlık sistemi üzerinde gün geçtikçe artan yüke de değinen Şeyh, her ne kadar Türkiye'deki hastanelerde durum diğer ülkeler Avrupa ya da Amerika'daki kadar kötü durumda olmasa da bu şekilde devam ederse o zaman biz de sağlık sisteminin, hastane sisteminin çöküşünü yaşayabiliriz dedi. Tarım Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tarım Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. Türkiye Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin Çin'e 50 milyon doz aşı sipariş ettiğini duyurdu. Sabah gazetesine konuşan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koç, koronavirüs aşı çalışmaları ve pandeminin kontrol altına alınması noktasında gelinen aşamaya dair açıklamalarda bulundu. Koruyuculuğu konusunda ise hiçbir aşı için net süre verilemediğini belirten Koca, bunu uygulama yaygınlaştıkça göreceğiz. Geleneksel yöntemlerle üretilen, yani virüsün izole edildiği, inaktif hale getirildi. Aşıldıran 6-8 ay, duruma göre bir yıl koruyucu olduğunu biliyoruz diye konuştu. Bakan Koca Çin daha fazla talebimizi karşılayamadı. Aşısına güveniyor, kendi ihtiyacına ve dış talebe yönettiğini söylüyor. Diğer aşılarla ilgili de işbirliğimiz devam ediyor. Bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz. Ruhsatını almış bir aşı, başvuru sonrası Türkiye'de de test ve onaydan geçerse eczaneden satışına izin verebiliriz. İnaktif aşı dışında uluslararası süreçlerden geçmiş diğer aşılara da erişim sağlanacak dedi.
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Kanuni Hırçın Karadeniz'de sondajak açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti, geri sayım başladı ifadelerini kullandı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanuni'nin Karadeniz'de sondaj yapmak için açılmaya hazırlandığını belirtti. Dönmez, Twitter hesabından Kanuni sondaj gemisinin görüntülerini içeren 46 saniyelik video paylaştı. Bakan Dönmez, Kanuni Hırçın Karadeniz'de sondajı açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti, geri sayım başladı ifadelerini kullandı. Türkiye son zamanlarda batılı ülkelerin tepkisi üzerine Oruç Reis sondaj gemisini Doğu Karadeniz'den çekmişti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine yılbaşında katılan Kanuni 2012'de inşa edildi. 11.400 metre derinliğine 3.000 metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6. nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanuni 13 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filios Limanı'na ulaşmıştı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Güvenlik Güçleri PKK örgütüne yönelik kış operasyonu başlattı. Türkiye İçişleri Bakanlığı Bitlis'te 2571 personelin katılımıyla Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonunun başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca kış üstlenmesini gerçekleştiremeyen, hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan, PKK'nın bu kabiliyetini bir daha elde edememesi ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Yıldırım 16 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı. Yıldırım operasyonlarında 148 PKK mensubunun öldürüldüğü bildirildi.
Irak ordusu ve halk güçleri Selahaddin vilayetine bağlı Samera kentinin güney cephesinde IŞİD kalıntılarını yok etmek amacıyla yeni bir operasyon başlattı. Bağdat Elyam'ın haberine göre operasyon başlamasının hemen ardından Irak ordusu ve Haçlı Şabi güçleri IŞİD teröristlerinin Samera'daki bazı mevzilerini hedef alarak teröristleri ağır can ve mal kaybına uğrattılar. Irak güçleri ayrıca Basra'da da Sadık Vaat operasyonun 3. aşamasını başlattılar. Başka bir habere göre Irak Başbakanlığına bağlı güvenlik medya ağından yapılan yazılı açıklamada Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyonu'nun Kerkük'ün Dibis ilçesine bağlı Sercuvan kırsalında terör unsurlarına yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Kuvvet'te dün yapılan milletvekili seçimlerinden ardından Başbakan Sabah Halid Es-Sabah Emir Nevaf, Es-Sabah'a hükümetin istifasını sundu. Kuvvet resmi ajansı Kuna'nın haberine göre Başbakan Sabah bugün sabah saatlerinde milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından anayasal bir adım olarak Beyan Sarayı'nda Kuvvet Emiri Nevaf'a hükümetin istifasını sundu. Hükümetin istifası yayınlanan emirlik kararnamesiyle kabul edildi. Kuvvet Anayasası'nın 57. maddesi parlamento seçimlerinden ardından hükümetin yeniden kurulmasını öngörüyor. Kuvvet'te dün gerçekleştirilen ve sabah saatlerinde resmi sonuçları açıklanan milletvekili seçimlerinde 50 sandalyeli ulusal meclise 31 yeni isim seçildi. Önceki dönemden 19 milletvekilinin sandalyesini koruduğu seçimlerle mecliste %62 değişiklik yaşandı.
Lübnan Yüksek Şii Konseyi Başkanı Abdülemir Kablan, işgal rejimi İsrail ile ilişkileri normalleştirmenin şer'i olarak haram olduğunu duyurdu. Lübnan Yüksek Şii Konseyi Başkanı Şeyh Abdülemir Kablan, düşman İsrail rejimi ile normalleşme anlaşmasının amacı Filistin davasını yok etmek olan Yüzyılın Anlaşması denen planın hayata geçirmesi için zemin sağlayacağını belirtti. Son aylarda Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan, işgal rejimi İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiler. Kablan, Arap milletlerini Yüzyılın Anlaşması ve İsrail rejimiyle ilhak planına karşı çıkarak Siyonist ürünleri boykot etmeye ve Tel Aviv ile normalleşmeyi reddetmeye çağırdı. Lübnan Yüksek Şii Konseyi Başkanı bir Siyonistin son sıralarda Doğu Kudüs'te El Cesmaniye Kilisesini kundaklama girişimini de kınayarak Müslümanlar ve Hristiyanlardan Siyonizmin hasmani ideolojisine karşı koymalarını istedi.
Haber kaynakları işgal topraklarının kuzeyinde Siyonist rejime ait bir helikopterin düştüğünü duyurdu. El Meyadir'in Filistin ofisi müdürü Nasır Elleham bu bağlamda yaptığı açıklamada Siyonist rejime ait bir sivil helikopterin elektrik tellerine çarptıktan sonra işgal topraklarının kuzeyindeki El Celil El Ala bölgesinde kazaya uğradığını bildirdi. Bu kaza hakkında daha fazla bir detay yayınlanmadı. Daha önce de 24 Kasım tarihinde işgal rejimine ait olan bir askeri eğitim helikopteri işgal topraklarının güneyinde düşmüş, bir subay ile iki asker daha ölmüştü.
Ve Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden, koronavirüs salgını ve salgının yol açtığı sonuçlardan dolayı Amerika'nın durumunun acil olduğunu belirtti. Biden Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Amerika'daki acil duruma işaretli Amerikalıların hala yardıma ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Biden, Amerika yönetimi ve Kongre'den koronavirüs salgınından kaynaklanan işsizlik kriziyle mücadele için acil girişimde bulunmasını isteyerek Kongre ve Başkan Donald Trump'ın bu krize karşı Aralık ayın sonuna kadar bir şey yapmaması halinde 12 milyon Amerikalının işsizlik sigortası avantajını kaybedeceğini vurguladı. Amerika'da koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 15 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı 287.825'e yükselmiştir. Donald Trump yönetiminin koronavirüs salgını ile mücadelede başarısızlığı yüzünden Amerika'da milyonlar işini kaybetmiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Arabistan'ın İran'a karşı gündem saptırması etrafında. Son günlerde Suudi yetkilileri bölgede yaşanan siyasi gelişmelerinden ve Trump'ın başkanlık seçimlerinde aldığı yenilginin sonuçlarından şiddetle endişe duyarken, gündem saptıran açıklamaları ile kendine bölgede istikrarsızlığa sebep olan eylemler ve para ile tekfirci düşünceler sonucu ortaya çıkan teorizmden müberra olduğunu göstermeye çalışıyor. Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ın dün France Press ajansına verdiği demecinde yaşadıkları siyasi perişanlık ve pasif hareketlerinin göstergesidir. Ferhan söz konusu röportajda ve Cuma günü Uluslararası Akdeniz Diyalog Forumu'nda yaptığı konuşmada İran'ın barışı nükleer programından endişeli olduklarını iddia etti. Ferhan ayrıca bölgeye dengelerinde Riyad'a özel bir rol biçerek İran ile her türlü yeni anlaşmadan önce Fars Körfezi kıyı ülkeleriyle istişarenin zaruri olduğunu vurguladı. Arabistan Dışişleri Bakanı ayrıca Tahran'a karşı temelsiz suçlamalarda bulunarak balistik füzelerin kullanımı ve nükleer silahların çoğaltılması konusunda diyaloğa hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Riyad yetkilinin böyle konulara giriş yapması, Suudilerin bizzat oluşturdukları kaoslardan kaçmak ve bölgede İranofobi akımını yürütmeye çalışarak kendi kuruntuları ve karmaşık düşüncelerinin göstergesidir. Bu kurgulanmış senaryolar son 10 yıllarda Arabistan'ın yıkıcı rolleriyle ilgili başka gerçeklerin gün yüzüne çıktığı bir ortamda Riyad yetkililerinin yenilmesi diplomasi korumuna malzeme oluyor. Aslında gerçek şu ki Suudi Arabistan'ın müdahaleleri ve kurduğu koalisyonlar, vekalet savaşlarının başlatılması, bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğin temeli olarak Batı Asya bölgesinin barış ve güvenliği için ciddi tehlikeler oluşturuyor. Fakat Riyad eskiye bakmak yerine gündem saptırmaya çalışıyor. Bu gündem saptırmalar Arabistan'ın Yemen'deki savaşta işlediği cinayetlerin sorumluluğundan, terörizmi verdiği destekten, İsrail ile normalleşme ve Filistin ülküsüne ihanet suçlamalarından aklayamıyorlar. Riyad diplomasisi ise yıllardan beri anlayış ve tahammülden uzaklaşmıştır. Bu yanlış süreç ise Trump'ın Beyaz Saray'a girmesi ve Amerika'nın Suudi Arabistan'a milyarlarca dolar silah satışından kaynaklanan kar doğrultusunda kriz siyasetiyle hızlandı ve Suudi Veliaht Muhammed Bin Salman ise İran'a karşı muhalefetini Amerika'nın yeşil ışığı ile birlikte yüksekten uçan hayalleri ile yoğunlaştırdı. Arabistan tarafından İran'a yöneltilen suçlamalarda iki konuda dikkat çekiyor. Birincisi Arabistan'ın bölge huzur ve istikrarını karıştırmaktaki gerçek rolü, ikincisi ise İran nükleer programları hakkında hayali iddialar kılıfında kendi konvansiyonel olmayan nükleer faaliyetleri hakkında gündem saptırmak. Bu çürümüş iddialar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Nükleer ve Silah Müfettişleri eski başkanı ve yardımcısı Harvard Üniversitesi Profesörü Oli Heinonen'ın belirttiği gibi Suudi Arabistan nükleer şeffaflık göstermediği bir ortamda gündeme taşınıyor. Heinonen bugüne dek Riyad'ın açık ve net nükleer enerji programlarından inşa edilecek olan nükleer reaktörler sayısından başka bir şey görmedik diyor. Eski tecrübeler ve kanıtların da gösterdiği gibi tefrikacı davranışlar ve gündem saptırmalar bölgenin güvenliği ve barışı için yapıcı diyaloglara hiçbir yardımda bulunmayacaktır. Riyad yetkilileri yıllarca İran'ı bölge için bir güvenlik tehdidi tanıtmaya çalıştığını fakat bizzat kendisi Arabistan'ı savaş ve kaosa oluşturmayı da teşvik ettiğini unutmuş olabilir. Böyle bir maziye sahip olan Arabistan muhakkak gerçekleri tarif etmekle de Bercan nükleer anlaşmasının kaderi ve İran'ın güvenlik ve milli çıkarları için ön şart belirlemeyecek konumda değildir.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi'nin ilk oturumuyla ilgili. Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi ilk oturumuna katılanlar, ülkede barışın sağlanması için yabancıların yerine yerli kapasitelerin kullanılmasını vurguladılar. Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi ilk oturumu dün Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Konsey Başkanı Abdullah Abdullah'ın eş başkanlığında Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda gerçekleşti. Yapılan oturumda Muhammed Eşref Gani yaptığı konuşmada Kabil'in Taliban grubu ile barış müzakerelerinin bu aşamada hassas ve önemli olduğuna işaretle müzakerelerin ilk etabının aşılmasının kolay olmadığını fakat sonuca varıldığını belirtti. Oturuma katılan Abdullah Abdullah da tüm Afgan gruplar arasında görüş birliği ve vahdeti vurgularken Afganistan'da gerçek barış ve istikrara kavuşmak için niyetlerini ispatlamaları gerektiğini söyledi. Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi ülkede Cumhurbaşkanlık seçimleri ardından ve Abdullah Abdullah'ın konseyi başkan seçilmesiyle şekillendi. Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani tarafından Abdullah Abdullah'ın konsey başkanlığına atanmasından 6 ay geçmesine rağmen geçen süre içinde konseyin yapısı hakkında aralarında yaşanan ihtilaflar konseyin üyelerinin belirlenmesini engellemişti. Daha önce Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi üyeliği için Cumhurbaşkanı tarafından önerilen kişiler Abdullah Abdullah'ın muhalefetiyle karşılaştı. Fakat dün konseyin ilk oturumu görünüşte Eşref Gani ve Abdullah'ın bu konuda anlaşmaya vardıklarını gösteriyor. Konsey oturuma katılan üyelerin çeşitliliği ise Abdullah ve Gani'nin Taliban ile anlaşmaya varmak için konsey katılacak olan seçkin şahsiyetler, etkin parti liderleri, ayrıca siyasi grupların önde gelenleri ve elitlerin kapasitesinin kullanılması konusunda hemfikir olduklarını gösteriyor. 45 kişilik katıldığı Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi'nin dünkü oturumunda İslami Parti ve İslami Cemiyet Parti liderleri Gülbettin Hikmetyar ve Selahattin Rabbani gibi isimler bulunmuyordu. Marshal Abdurreşit Dostum da oturumda olmayanlar arasındaydı. Afganistan hükümetinin 12 Eylül tarihinden beri Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da barış müzakere sürecine girdiği bir ortamda Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi'nin ilk oturumunun düzenlenmesi ise çeşitli Afgan gruplar arasında ülke içinde fikir birliği ve ülkede yaşanan gelişmelerde etkin şahsiyetler arasında vahdetin sağlanması büyük önem taşıyor. Doha görüşmelerinde her iki tarafında onayla görüşmelerin usulü konusunda anlaşma sağlanırken bundan sonra ana barış görüşmelerinin içeriği konusunda müzakerelere başlanacak. Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi oturumlarının düzenli olarak yapılması, Taliban ile görüşmelerde müzakereci heyetin siyasetleri ve yol haritasında etkin bir düşünce dayanağı olmakla birlikte, konsey ve müzakereci heyetin bu grup ile alınacak her türlü kararda halk ve Afganistan siyasi gruplarının desteğinden de yararlanabilir. Bundan önce Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Afganistan eski siyasi ve cihadi liderleri, ayrıca Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani ile ayrı ayrı görüşmelerde, Afganlı grupların Taliban ile görüşmelerde yaşanacak muhtemel çıkmazların aşılması için müzakereci heyetin karar alma salahiyetleri ve inisiyatif alanının genişlemesini dolaylı olarak istedi. Afganistan hükümeti, parti liderleri ve siyasi şahsiyetlerinde sağlanan vahdetin güçlenmesinin Taliban ile barış müzakereleri üzerindeki etkileri nedeni ile Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi, barışın sağlanması için ulusal birliğin yoğunlaşmasında bu ülke halkı için umut kaynağı olabilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlerde sevgili dinleyicilerimiz. İl genelinde 32 adrese düzenlenen ve örgütün saklanma evleri olarak bilinen gaybubet evlerinde 27 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi bugün sohbetimizde Türkiye'nin iç gelişmeleri kapsamında biz FETÖ şüphelilerine düzenlenen ve aslında devam eden bu operasyonları konuşmak istiyoruz. Bugünkü röportajımızda Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran bizimle birlikte. Abdülmenaf Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi başarısız darbe girişiminin ardından ve FETÖ'nün bunun baş sorumlusu olduğu belirlendikten sonra biliyorsunuz günümüze de ki bu güvenlik operasyonları devam ediyor. Çeşitli adreslere eş zamanlı olarak veya çeşitli kişiler tutuklanıyor. Şimdi bunca tutuklamaların ardından bu FETÖ meselesi özellikle devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda bu unsurların temizlenmesi acaba %100 muhakkak olmuş mu? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu gidişatla ilgili?
Yani nasıl değerlendireceğimizi biz doğrusunu sorarsanız çok iyi bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana devletin paradigmasına karşı bazı tehlike veya tehdit unsurları hep tespit edilmişti milli güvenlik politikalarında. Eskiden biri irticaydı, diğeri de bölücülüktü. Yani bölücülük derken Kürtleri kastediliyordu. İrtica da işte İslami hareketler veya işte şeriatçı, İslami bir rejimi getirme gayesi olanlar olarak kabul ediliyordu. Daha sonra bu paradigma bir miktar yönünden değişti. Yani İslami oluşumlara karşı, tarikatlara, tekfir zaviyelere karşı, özellikle AKP hükümetinin gelmesinden sonra ki tutum değişti. Şu anda pek çok cemaat faaliyetini yürütüyor. FETÖ şimdi FETÖ darbesinden sonra 3 tane büyük tehlike yine tespit edildi. Biri FETÖ, diğeri yine bölücü hareket veya terörizm. İki türlü terör hareketi var. Bir Türk kesiminden sınıf mücadele eksenli terörist hareket. Diğeri ise işte PKK kaynaklı işte bölücü terörizm diye ifade ettikleri hareketler. Bu üç kaynağa karşı birlikte yeni bir milli güvenlik mutabakatı mı, belgesi mi diyelim anlayışı içinde bu üç kaynak Cumhuriyet için birer tehdit unsuru olarak kabul edildi ve aralıksız olarak mücadeleye başlatıldı. Yani gerçekten 2016'dan beri PKK'ye de çok büyük darbeler indiriliyor. FETÖ darbesini yapmaya kalkışanlar ve FETÖ'cülere karşı da çok amansız bir mücadele var olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu amansız mücadelenin şöyle bir handikapı da var. Yani bu hükümetin kendisi bir kere 2013'e kadar FETÖ ile kol kola omuz omuza yürüdüğü için, onları en etkili yerlere getirdikleri için içlerinde yani mücadele edemeyecek kadar iktidarın gerçek sahipleriyle arkadaş, dost veya hatta aktör olanlar bile vardır. Biz yani FETÖ'nün devlet şeyinden tam olarak temizlendiği inancında değiliz. Öte yandan bu mücadele de kamuoyu nezdinde yürütülüyor. Gerçekten etkili olanlar, gerçekten bu işin yani siyasi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine karşı organize olan güçler mi alınıyor? Yoksa aslında hükümetin de söyledikleri için işte ibadet kesimi mi, inanç kesimi midir alınanlar?
Evet.
Veya işte bu işten ticari kesiminde olanlar mıdır? Hakikaten yani bir karmaşa da vardır. Yani ama şu bir gerçek. Halen Türkiye'de FETÖ'nün devlet kaynaklarından, devletten tam olarak temizlendiği düşüncesinde değiliz. Hala daha etkili makamlarda olanlar vardır.
Evet.
Hatta kendilerini manipüle etmek için bazıları başka yerlere de saldırıyorlar. Masum insanlar da bu işten zarar görüyordur.
Doğru.
FETÖ da yani etmiş. Öyle ki o kadar çok devleti ele geçirmiş ki gerçekten bir ahtapot gibi bütün devleti neredeyse devlet içinde de FETÖ değil de FETÖ içinde devleti aramak gerekiyormuş gibi tabir kullansak belki yanlış olmaz.
Doğru.
Tabii şimdi bizim aradığımız nedir? Bizim aradığımız hukuk devleti, demokratik esaslar üzerinde toplumun tamamını kucaklayan, hiç toplumun hiçbir kesimine gerçekten imtiyaz tanımayan sınıfına veya ırkına, cinsine, şeyine. Ama gerçekten Türkiye'de bu durum hiçbir türlü gelmiyor. Yani böyle bir durum sağlanamıyor. Her dönemin kendine göre mütegalipleri vardır. O mütegalipler kendilerine bir çeşit düşman yaratırlar veya düşman gördüklerini, tehlike bulduklarını düşman ilan ederler. O tehlike kaynaklarına saldırırlar. Şu anda karşı karşıya bulunduğumuz şey de budur. Önümüzdeki sürecin neleri göstereceğini bilmiyoruz. sadece bu hükümet döneminde biliyorsunuz çok büyük bir Ergenekon operasyonu gerçekleşti.
Evet.
Ergenekon operasyonunun nedeniyle yani ordunun genelkurmay başkanlarına kadar yani generallarına kadar insanlar tutuklandılar, cezaevlerine girdi. Yıllarca cezaevinde kalındı. Daha sonra da hop biz hata ettik, özür diledik, aldatırdık, bunu FETÖ sağladı dedi. Bunlar tekrar geriye geldi. Halbuki yani 1993'le hatta Cumhuriyet'ten bugüne kadar yani gerçekten gayri nizami harp unsurları Türkiye Cumhuriyeti'nde vardı. Bunlar bazen iktidarı yönlendiriyordu, bazen iktidar tarafından yönlendiriliyordu. Yani bu dönemsel olarak değişiyordu. Benim tahminime göre diyorum ki CHP'nin tek parti hükümeti döneminde iktidar tarafından kullanılıyordu. Ondan sonraki dönemlerde iktidar üzerinde bir vesayet oluşturuyorlardı. Ama böyle bir yapılanma vardı.
Doğru.
Ve binlerce yani binlerce faili meşhur olay gerçekleşti. Üstelik Fırat'ın şeyine doğusunda gerçekleşen faili meçhul olayların hiçbir tanesinin üstüne gidilmedi. Hı hı. Demek ki bu hükümet de yani nesnel, hukuki, demokratik, milli egemenliğe dayalı bir siyaset yürütmüyordur. Onun için yani ne söyleyeceğimizi biz de bilemiyoruz. Şu anda yani bir çıkar çatışması vardır şimdiki hükümet ile FETÖ arasında ve göç dengesi şimdiki hükümet lehine değişmiştir. FETÖ üzerine gidiliyor. Nereye kadar gidileceğini biz de bilmiyoruz. Fakat şu bir gerçek yani bizim söylediğimiz şu. Gerçekten bir hukuk devleti olmalıdır. Hukuk devleti herkesi kucaklamalıdır. İnsanlar fikirlerinden, düşüncelerinden değil eylemlerinden dolayı yargılanmalıdırlar. Devlet de hiçbir gücün elinin altına girmemeli. Yani herhangi bir ideolojinin veya bir inancın veya bir ırkın değil. Bu toplumdaki bütün vatandaşın devleti olma misyonunu yerine getirebilmeli midir? Bu olabilecek midir bilmiyoruz. Yani tarihsel süreç devam ediyor. Henüz o noktaya varmış değiliz.
Doğru. Efendim kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Abdülmenaf Bey.
İyi günler.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hakfay Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kırani ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de FETÖ operasyonlarının devam etmesi konusundan yola çıkarak bu konu üzerinde ve gidişatın nasıl ilerlediği etrafında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Avrupa Birliği Troikası'ndan Bercam Nükleer Anlaşması'ndaki yükümlülüklerine bağlı kalmalarını ve bu anlaşmayı da ihlal etmekten el çekmelerini istemesi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Daimi Temsilcisi Kazem Garibabadi'nin kurumun gizlilik mekanizmalarını eleştirirken bu mekanizmaların gözden geçirilmesini talep etmesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov'un Bercam Nükleer Anlaşması'na dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Bercam Nükleer Anlaşması'nın şimdiye kadar sağlamlığını ispat ettiğini vurguladı. Twitter hesabında bir mesaj yayımlayan Rus diplomat Ulyanov, Bercam Anlaşması'na karşı nasıl davranılması gerektiği yönünde yeni düşünceler gündeme getirildiğini belirtti. Ulyanov bu bağlamda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yeni düşüncesini işaret etti. Alman Bakan Maas, Cuma günü Beyaz Saray güdümünde yaptığı açıklamada, çıkarlarının temini için İran ile şimdiki nükleer anlaşmanın ötesinde bir anlaşmaya ihtiyaç duyduklarını ileri sürdü. Maas ayrıca Tahran yönetiminin bölgeyi tehdit edecek nükleer silahı ve her türlü füze programı da olmaması gerektiğini iddia etti. Rus diplomat Ulyanov mesajının devamında şu ifadeyi kullandı. Bu konuda genellikle akla gelen tek soru şu ki, acaba Berjam bu gibi yaratıcı düşüncelerle varlığını koruyabilecek midir? Umarım ki korur. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise Twitter hesabında şu tepkiyi gösterdi. Heiko Maas ve Avrupa Birliği Troikası, İran'ın uygulamalarından söz etmeden önce Berjam Anlaşması'nı ihlal etmekten ve Batı Asya bölgesinde Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkelerine 100 milyar dolar silah satmak gibi şer uygulamalarından ve yine korsan İsrail'in terör eylemlerine kör desteklerinden el çekmeleri gerekir.
İtilat gazetesinde İran'ın Irak Büyükelçisi İrej Mescidi'nin İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kani'nin Irak ziyareti sırasında Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüşünü duyurması, dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Şehit Farizade cinayetine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Şehit Farizade suikastını işaretle İranlı yetkililerin ihanete uğradıklarını düşünmekte haklı olduklarını belirtti. Euronews'a konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, İranlı seçkin nükleer bilimci Şehit Muhsin Fahrizade suikastının İran ve Amerika'nın Joe Biden'in sözünü ettiği Washington'un Berjam nükleer anlaşmasına geri dönmek konusunda müzakere etmelerini nasıl etkileyeceği ile ilgili bir soruya verdiği cevapta, bu suikastı yapan her kimse amacı bu müzakereleri kolaylaştırmak olmadığı açıkça ortada olduğunu belirtti. Borrell ayrıca İranlı yetkililerin düşüncelerini anlamak gerektiğini, zira ihanete uğradıklarını düşünmelerinin doğal olduğunu ve muhtemelen aynı kartlarla oynamayacaklarını, fakat bunu bekleyip görmek gerektiğini vurguladı.
Hemşeri gazetesinde Avustralyalı gazetecinin Amerika ve müttefiklerinin izlediği politikalarına yönelik eleştirisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avustralyalı gazeteci yazar Kathleen Janetson, Amerika ele başlığındaki batılı ülkelerin Yemenli Husileri terör örgütü ilan etmek girişimlerine tepki gösterdi. Son günlerde Amerika terör devletinin Yemen'in Ensarullah hareketini terör örgütü ilan etme yönündeki girişimleri gündeme gelmesi üzerine Avustralyalı gazeteci yazar Kathleen Janetson bu girişimlere sert tepki gösterdi. Janetson konu hakkında yayımladığı yazısında şu ifadeyi kullandı. Suudi Arabistan, Amerika, Avustralya, Kanada, Fransa ve Yemen'de korkunç kitle katliamlarını kolaylaştıran ülkeler teröristtir. Avustralyalı gazeteci yazar Kathleen Janetson yazısında Batı'nın Suudi rejiminin Yemen savaşında başını çektiği ittifaka verdiği desteği durdurmasını istedi. Amerika'nın Ensarullah hareketini terör örgütü ilan etme çabasını kıyan Janetson, asıl Suud Birleşik Arap Emirlikleri ittifakına destek veren Amerika ve müttefikleri terörist olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobilde TAS sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ı gezelim, görelim.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Dizi halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini anlatmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitleriyle tanışmış olursunuz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde İran diyarının medeniyet ve büyük şahsiyetlerin beşiği olan Rezevi Horasan eyaletine seyahatimize başladık ve eyaletin merkezi Meşhed kentini ardından diğer bazı önemli kentlerini gezdik. Şimdi seyahatimizin devamında eyaletin bir başka güzel kenti dağla çölün buluştuğu kent Kaşmir'e uğramak istiyoruz.
Kaşmir ilçesi Rezevi Horasan eyaletinin iki bölümün birleşmesinden oluşan ve 3390 kilometre karelik alanı olan bir ilçedir. İlçe kuzeyden Neyşabur ve Sabzevar kentlerini, doğudan Torbat Heyderiye'ye, güneyden Gonabad ve Firdevs kentlerini ve batıdan da çöle komşudur. Kaşmir eyaletinin merkezi Meşhed kentinden 240 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Biraz önce de belirtildiği üzere Kaşmir ilçesi kuzeyde Kuhsor, Hadle dağlık bölgesi ve batıda Fagan, Becistan dağları ve batıda ise kurak çöl alanı ve güneyde verimli toprakları olan bir ovadan oluşuyor. Kaşmir'in iklimi kurak ve yarı kuraktır. İlçenin aynı adı taşıyan merkezi Kaşmir ise bir yandan dağlara ve öbür yandan çöle komşu olması yüzünden değişik bir iklimden yararlanıyor ve iklimi soğuk ve serin iklimden kurak ve sıcak iklime kadar değişiyor.
Kaşmir ilçesi tarımı ile bilinen ve bir zamanlar Horasan diyarının tahıl deposu olarak tanınan bir ilçedir. İlçenin tarım alanlarında çeşitli tarımsal ürünler yetişiyor. Kaşmir'in en önemli tarım ürünlerine buğday, arpa, pancar, pamuk, ayçiçeği, üzüm, sebzevat, kimyon, baklagiller ve safran gibi ürünleri örnek vermek mümkün. Kaşmir yöresinde besicilik de geleneksel ve sanayi ölçekte yaygındır. Yöre halkı koyun, keçi, davar ve deve gibi hayvanları besliyor.
Kaşmir yöresi tarım ve besicilikten başka sanayi alanında da önemli merkezlerden biridir. İlçede es sanatları ve fabrikalar olmak üzere iki çeşit sanayi söz konusudur. Halı, kilim, Çarık, kumaş ve ipekten çarşaf yürenen en önemli el sanatlarını da oluşturuyor. Kaşmer'de halı sanatı nitelik ve nicelik bakımından önemli üne sahiptir. Bu ilçede halılar en çok yünle dokunur ve kendine özel kaşmeri ve kaşani motifleri ve diğer bazı desenleri vardır. Kaşmer halısı dokunmada, desenlerde ve renklerde yüksek kalitesi yüzünden Rezevi Horasan İyaleti'nin ünlü halılarından sayılır.
Ancak Kaşmer yöresinin en önemli ürünü bölgede geniş üzüm bahçeleri bulunmasından dolayı kuru üzümdür. Kaşmer'in kuru üzümü yüksek kalitesi, tadı ve rengi ile benzerlerinden büyük farklılık arz eder ve bu yüzden İran'ın ihracat ürünleri arasında da önemli bir yeri vardır.
Kaşmer ilçesinin tarihi eserleri ve turistik yerleri hakkında söylenecek çok söz vardır. Ancak kente ihtişam ve azamet kazandıran ve tarihi geçmişini ifade eden en önemli unsuru, yöredeki tarihi binalar ve masum imamların torunlarının türbeleridir. Kaşmer ilçesinde 16 türbe bulunuyor ki en ünlüleri İslam peygamberinin Pak Ehli Beyti'nin torunları olan Seyyid Murteza Aleyhisselam ve Seyyid Hamza'nın türbeleridir. Kaşmer'in diğer tarihi binalarına Ulu Cami, Şehit Seyyid Hasan Müderris'in mezarı, Ateşgah Kalesi ve yine Aliyabad Minaresi veya Kulesi ve Firuzabad Kulesi'ne örnek vermek mümkün. Bu son eserler Selçuklular dönemine aittir.
Kaşmer Ulu Camii kent merkezinde yer alıyor ve içindeki kitabeye göre Kameri 1213 yılında Gacar Kralı Fetelih döneminde inşa edildiği anlaşılıyor. Ulu Cami'nin binası sade olmakla beraber çok ihtişamlıdır ve avlu, eyvan, şebistan ve avlunun çevresinde hücrelerden oluşuyor. Caminin avlusunun çevresindeki hücreler tuğladan inşa edilmiştir ve güney kanadındaki eyvan mukarnes sanatı ile bezenmiş ve iki sütunlu şebistanı vardır. Caminin mihrap ve eyvanı muarrak fayansla işlenmiştir.
Kaşmer'in görmeye değer mekanlarından biri de kent merkezinde yer alan Seyyid Hamza bin Musa bin Cafer'in türbesidir. Bu bina 2000 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edilmiş ve kubbe, minareler ve revaklardan ibarettir. Bina için meyve ağaçları ve servi ağaçları ile dolu olan bir bahçede yer alıyor. Türbenin binasının yüksek kubbesi yeşil fayanslarla kaplıdır ve eyvanı da ayna işlemelidir. Belgelere göre bu bina Safeviler döneminde inşa edildi ve çeşitli evrelerde ve yine son yıllarda restore edilerek bazı eklemelerde yapıldı.
Kaşmer'in 5 kilometre kuzeyinde yer alan ve yeni inşa edildikleri anlaşılan binalar ise Seyyid Hamza'nın ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın kardeşi Seyyid Murtaza'nın mezarı ve türbesidir. Tarihi belgelere göre Seyyid Murtaza Kameri 2. yüzyılda aynı mekanda şehit edilerek toprağa verildi. Günümüzde bu kutsal mekan kare şeklinde 1800 metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. Binanın fayans işlemeleri, eyvanı ve firuze renginde kubbesi bulunuyor. Bu bina Kameri 1399 yılında inşa edildi. Seyyid Murtaza Türbesi her gün çok sayıda ziyaretçi tarafından ziyaret ediliyor.
Değerli dostlar, biraz önce de belirtildiği üzere İran'ın çağdaş tarihinin seçkin dini ve siyasi şahsiyetlerinden biri olan Şehit Ayetullah Seyyid Hasan Müderris'in mezarı da Kaşmer ilçesinde bulunuyor. Peki kimdir Ayetullah Seyyid Hasan Müderris?
Ayetullah Seyit Hasan Müderris, Meşrute dönemi ve sonrasının seçkin siyasi ve dini şahsiyetlerinden biriydi. Müderris, Hicri Şemsi 1249 yılında İsfahan eyaletinin Erdestan ilçesinin köylerinden birinde dünyaya geldi. Müderris, 16 yaşına geldiğinde dini ilimler üzerine eğitim almak üzere ilkin İsfahan'a ve daha sonra da Necef kentine gitti ve 7 yıl sonra tekrar İsfahan kentine döndü. Müderris kısa bir süre sonra siyaset dünyasına atıldı ve daha sonraları Milli Şura Meclisi'ne girdi.
Milli Şura Meclisi'ne büyük alim olarak giren Müderris, 2. ila 6. dönemlerde Milli Şura Meclisi'nde milletvekiliydi ve her fırsatta Pehlevilerin despot kralı Rıza Han'ın politikalarını kesin ve makul ve mantıklı bir şekilde muhalefet ediyordu. Müderris siyaseti dinden ayrı bilmediğinden İngiliz sömürüsü ve özellikle Uşağı Rıza Han'la mücadele ediyordu. Ancak Müderris'in ifşaçı tutumu Rıza Han'ı usandırmıştı. Rıza Han, Müderris'i tehdit etmek ve hatta ona suikast düzenlemekle onu engellemek istedi. Ancak bu şekilde onu kendi saflarından çekmediğinden, bu kez onu münzevi etmeye ve bu ilahi cesur ve direnişçi insanı susturmaya karar vererek onu Afganistan sınırında bir köye sürgün etti, ardından Kaşmir'e getirerek hapse attı.
Ancak Müderris bu gibi zorluklarla hedefinden vazgeçecek bir insan değildi ve sürekli İslami düşünceleri ve istibdat karşıtı görüşleri üzerinde vurgu yapıyordu. Bu yüzden Rıza Han Müderris'in öldürülmesini emretti. Sonunda İran'ın çağdaş tarihinin bu seçkin mücahidi ve alimi Kaşmir hapishanesinde şehit edildi.
Bugün şehit Ayetullah Seyit Hasan Müderris'in ebedi uykusuna yattığı muhteşem mezarı bundan 36 yıl önce eski küçük mezarı yerine geniş bir bahçenin ortasında inşa edildi. Mezarın binası Safevi mimarisine göre inşa edilmiştir ve firuze renginde bir kubbesi ve 4 eyvanı bulunuyor. Bu mekanda İran'ın hür insanlarının uğrak mekanlarından biridir.
Değerli dostlar, Kaşmir ilçesi çeşitli iklimleri sayesinde çok güzel doğal güzellikleri de bulunuyor. Kuhsor dağlık bölgesi yörenin güzel iklimiyle bilinen turistik mekanlarından biridir. Kuhsor dağı güzel iklimi, güzel bitki örtüsü ve özellikle çöl iklimine özel ağaçları ve yaban otları ile biliniyor. Bu bölgede ayrıca çok eski ve güzel köyler basamak şeklinde inşa edildiği için turistlerin ilgisini çekiyor.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'a Gezelim, Görelim başlıklı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü bölümde İmam Zaman Aleyhisselam'ın nasıl uzun ömürlü olduğunu ele alacağız.
Hatırlayacağı üzere geçen bölümlerde ve imamet meselesinin devamında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşamını ele aldık. İmam Mehdi Aleyhisselam bilindiği üzere gaybet dönemindedir ve bilinmeyen bir zamanda Yüce Allah'ın emri üzerine o Hazretin pak ve nurani yüzü görünecek ve dünyaya adaleti yaygınlaştırarak zulüm ve adaletsizliğe son verecektir.
Geçen bölümde en son İmam Zaman Aleyhisselam'ın gaybetinden maksadın, o hazretin bir yerlerde saklandığı ve insanlardan uzak yaşadığı olmadığını anlattık. Ve dedik ki, Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların arasındadır ve herkes o hazreti görür fakat tanımaz. Şimdi sohbetimizin devamında o hazretin nasıl uzun ömürlü olduğu ve bir insanın nasıl 1000 yıl ve daha fazla yaşayabildiği sorularına cevap vermek istiyoruz.
Aslında bu sorulara cevap vermeden önce birkaç önemli noktaya değinmek gerekir. Günümüzde bilim adamları yaşlanmayı geciktirme alanında ilginç başarılara imza atmıştır. Şöyle ki bilim adamları insanların beslenme biçimleri ile yaşlanma süreçleri arasında sıkı bağların bulunduğunu keşfetmiştir. Hatta bazı bilim adamları hücrelerin ebediyen yaşamalarına vesile olan genleri keşfettiklerini iddia ediyor. Söz konusu bilim adamlarına göre bu genler hasar gören hücreleri onarabiliyor. Böylece bazı bilim adamları insanların gelecekte ölümlerini bir süre geciktirebileceklerini ve daha uzun bir süre yaşayabileceklerini belirtiyor.
Aslında insan ömrünün belli bir sınırı olduğu ve bu sınırı aşmanın imkansız olduğu hiçbir zaman söylenmemiştir. Nitekim hiçbir bilim adamı da insan ömrünün yılları sayılı ve belli olduğunu ve insanlar ancak bu sayı kadar yaşayabildiklerini ve bu sınıra ulaştıklarında ölümleri kesin olduğunu iddia etmemiştir. Öte yandan biyoloji uzmanları insan fizyolojisi üzerinde geniş araştırmaların ardından vücudu oluşturan dokuların ve hücreleri uzun yıllar yaşayabilecekleri sonucuna varmıştır. Bu yüzden söz konusu bilim adamlarına göre ölüm ve insanın yok olması şaşırtıcı bir durumdur. Bu bağlamda biyoloji uzmanları çok ilginç bir tabirden de söz ediyor ve yaşam değil, asıl ölüm sebep gerektiren bir olay olduğunu belirtiyor.
Dolayısıyla tecrübe bilimlerinin açısından bakıldığında normal ömürden çok daha uzun yıllar yaşamanın imkansız olan bir durum olmadığı anlaşılıyor. Bu yüzden bilim adamları da insanlar üzerinde araştırma yaparak ömrün uzatılmasını yollarını bulmaya çalışıyor. Öte yandan doğada da uzun yıllar yaşayabilen canlı türlerine rastlıyoruz. Bu canlı türlerine Atlas Okyanusu'nda birkaç bin yıl yaşayabilen bir nevi balığı veya bazı ağaçların binlerce yıl yaşamalarını örnek vermek mümkün.
Bu arada eğer ilahi dinlerin ve mezheplerin insan ömrünü, bakışlarını da gözden geçirecek olursak, bu dinlerde insan ömrü ve uzunluğu veya kısalığı tamamen Allah-u Teala'nın elinde olduğu inancı hakim olduğu anlaşılır. Yani insanların ömrünün uzunluğunu veya kısalığını belirleyen güç, alemleri yaratan Allah'tır. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Fatır Suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar Allah'a kolaydır. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere Yüce Allah ne zaman herhangi bir kulunun ömrünü uzatacak olursa, bunun doğal ve doğaötesi elzemlerini de hazırlayabilir. Kuşkusuz Yüce Allah'ın istek ve iradesi doğaya hakim olan tüm yasaların üstündedir. Buna göre Allah-u Teala bilinen normal yaşam düzenini değiştirerek var olan düzenden farklı yeni bir düzen yaratabilir. Nitekim birçok mucizede de bunun örnekleri görülmüştür. Ateşin Hazreti İbrahim aleyhisselam için soğuması, Hazreti Musa'nın asasının ejderhaya dönüşmesi, ölülerin Hazreti İsa tarafından yeniden dirilmesi ve diğer birçok benzer mucize normal düzenden farklı olan gelişmeler olmuştur. Ancak Allah-u Teala sınırsız gücü ile bunu yapmıştır. Nitekim Yüce Allah, yeryüzündeki hücceti ve velisine uzun ömür verebilir. Üstelik onun yüzünde yaşlanmanın hiçbir izi görünmeyebilir. Uzun ömür meselesini Kur'an-ı Kerim açısından ele aldığımızda da bu gibi insanların bazı örneklerini rastlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen uzun ömürlü insanlardan biri Hazreti Nuh'tur. Yüce Allah Ankebut suresinin 14. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o 1000 yıldan 50 yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi. Bu ayet açık ve net bir şekilde Hazreti Nuh'un peygamberlik ve risalet dönemi 950 yıl sürdüğünü beyan ediyor. Hazreti Nuh bu süre içerisinde kendi halkını tevhide davet ediyordu. Bazı rivayetlerde Hazreti Nuh'un yaklaşık 2500 yıl yaşadığı ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim ayrıca Kehf ashabının öyküsüne de işaret ediyor. Onlar da 309 yıl uykuda oldukları halde hayatta kaldılar. Yine Hazreti İsa ve Hazreti Hızır da Kur'an-ı Kerim'de uzun ömürlü insanlar olarak anlatılıyor. Tüm bu anlatılanlardan hareketle insan ömrünün uzun olması imkansız olmayan bir durum olduğu söylenebilir. Zira bilge ve hakim olan Allah yaratılış düzenini bir insanı uzun ömründe yararlanabilecek şekilde düzenleyebilir. Biyoloji biliminin verileri ve ayrıca Kur'an-ı Kerim'in bazı insanların uzun ömürlü olduklarına açık ve net işaretleri açıkça bazı insanların uzun ömürlü olabileceklerini gösteriyor. Bu konu doğal olarak İmam Mehdi aleyhisselam hakkında da geçerlidir. Dolayısıyla o hazretin uzun yıllar yaşaması mümkün bir durumdur.
İnsanoğlu da eski zamanlardan günümüze dek her zaman saadetli bir yaşam arzu etmiştir. Buna göre de insanlar herkesin barış, huzur, refah, güven, adalet, saadet dolu bir toplumda yaşamayı hayal etmiştir.
Bu arada bütün dinlerin izleyenleri ve milletler, beşeri camiayı insanların ve afetlerin dalgalı fırtınasından kurtarıp güvenli bir sahile ulaştırmasını gerçekleştirecek bir kurtarıcıyı beklediği de belirtilmelidir.
İmam Zaman aleyhisselam konumuzun devamında çeşitli dinlerin mensupları beşeri camia çöküş sürecine girdiği ve karanlık ve fesat ve zulüm her tarafı sardığı bir sırada evrensel bir kurtarıcının zuhur edeceğine inandıkları belirtilmelidir. Bu kurtarıcı dünyanın perişan halini düzeltecek kimsedir. Buna göre tüm semavi dinler bu kurtarıcıyı müjdelemiştir. Bu kurtarıcı, beşeriyet tarihinin ufkunu aydınlatacak ve dünyanın şartlarını mazlumların lehine değiştirecektir. Kuşkusuz bu kurtarıcıya inanmak, beşerin daha iyi bir kadere doğru hareket etmesini sağlayacak bir etkendir.
Zerdüştü inancında ahir zaman ve o zamanda zuhur edecek vaat edilen kimse hakkında bazı şeyler beyan edilmiştir. Zerdüştülerin kitabı, Evesta'da bu dinin vaat edilen kurtarıcısı Sushyanet adıyla adlandırılmıştır. Sushyanet'in görevi yanlışlara karşı kıyam etmektir. Zertüştüler onun zuhur etmesiyle birlikte dünyaya adaletin hakim olacağına inanıyor. Yine Cemaatname adlı kitapta Zertüş'ten naklen şöyle deniliyor. Araplardan büyük bir insan zuhur edecektir. O ceddinin dinindendir ve büyük bir ordu ile yeryüzünü adaletle dolduracaktır.
Yahudi inancının bazı kitaplarında da ahir zaman kurtarıcısı hakkında bir takım öngörüler beyan edilmiştir. Yine Tevrat'ta da ahir zamanda dünyanın durumu ve kurtarıcı hakkında birçok müjde yer almıştır. Hacc-i Nebi adlı kitapta şöyle deniliyor. Allah diyor ki, bir kez daha gökleri ve yeri ve denizi ve karayı sarsacağım ve tüm ümmetleri sarsacağım ve tüm ümmetlerin en faziletlisi gelecektir. Bu evi kendi celalimle dolduracağım.
Hazreti Davud aleyhisselamın Zebur adlı kutsal kitabında da kurtarıcının zuhur edeceği hakkında bazı müjdeler yer alıyor. Zebur'da da kurtarıcının zuhur edeceği ve salihlerin zalimlere galip geleceği ve evrensel tek bir devlet kuracakları müjdeleniyor. Zebur'da şu ifadeler yer alıyor. Zira zalimlerin soyu kesilecek ve Allah'ı bekleyenler yeryüzünün mirasçıları olacaktır. Kısa bir süre sonra hiçbir zalim kalmayacaktır. Ancak sabredenler yeryüzünün mirasçıları olacaktır. Zira zalimin kolları kırılmıştır. Fakat salihleri Allah-u Teala teyit edecektir.
Hristiyanlıkta da ahir zaman kurtarıcısı hakkında açık ve net müjdeler yer alıyor. İncil'de kurtarıcı hakkında şöyle müjde veriliyor. Yıldırım doğudan başlayıp batıya kadar uzandığı gibi insanoğlunun zuhuru da öyle olacaktır. O zaman insanoğlu gökteki bulutlarla birlikte muazzam güç ve celali ile geldiğini görecekler. O günü ve o saati hiç kimse bilmiyor, hatta gökteki melekler bile. O zaman uyanık olun, zira sahibinizin hangi saatte geleceğini bilemezsiniz.
İncil'in bu müjdesi birkaç noktaya işaret ediyor. Doğudan başlayan ve batıda görülen yıldırım tabiri, ahir zaman inkılabının evrensel olduğuna işaret ediyor. Yine bu evrensel hareketin lideri insanoğlu olduğu söyleniyor. İncil'in bazı müfessirlerinin tefsirinden farklı olarak, gelecekte dünyaya hükmedecek insanoğlundan maksat, Hazreti Mesih değildir. Zira İncil'in kendisinden de anlaşıldığı üzere Hazreti Mesih bizzat bu durumu müjdeleyendir ve gelecekte gelecek bir şahıstan söz ediyor. ve tüm milletlerin onun etrafında toplanacaklarını müjdeliyor. Gerçekte burada insanoğlu tabirinden maksat, en mükemmel insan örneğidir. Ki o da gelecekte beşeriyetin işlerini yönetecek İmam Mehdi aleyhisselamdır.
Her halükarda tüm ilahi dinler ahir zamanda kurtarıcının zuhur edeceğine inandıkları ve bu durumu müjdeledikleri ortadadır. Gerçi bu dinlerin sözünü ettikleri kurtarıcının özellikleri biraz birbirinden farklı sayılır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.